Ayrım 23 Marslı Andy Weir sayfa 265. Günlük girişi sol 200. Bugün kaya taşıdım. Yüzey aracı karavanın ne tarz güç etkinliğini kazanacağını bilmem gerekiyordu. Pathfinder'a giderken 18 kilowatt saatten 80 kilometrelik verim aldım. Bu sefer yüküm çok daha fazla olacak. Karavanı ve içindeki şeyleri de çekiyor olacağım. Yüzey aracını geri geri karavana yanaştırdım ve çekme kancalarını taktım. Burası oldukça kolay. Karavan bir süredir atmosfersizdi. Ne de olsa üzerinde birkaç yüz tane ufak delik var. O yüzden içerisine rahatça erişebileyim diye iki hava kilidini de açtım. Ardından içine bir sürü kaya fırlattım. Ağırlığı tahmin etmem gerekti. Yanımda getireceğim en ağır şey su olacak. Yaklaşık 620 kilogram kadar. Dondurularak kurutulmuş patateslerim bir 200 kilogram daha ekleyecek. Muhtemelen öncekinden daha fazla güneş hücresi alacağım ve belki hub'dan bir de akü alırım. Ayrıca atmosfer düzenleyici ve oksijen verici de olacak elbette. Tüm bunları teker teker tartmak yerine kafadan bir tahmin yaptım ve 1200 kilogram dedim. Yarım metre küp bazalt hemen hemen o kadar ediyor aşağı yukarı. Başından sonuna kadar çok fazla mızmızlandığım 2 saatlik öldürücü işten sonra hepsini yüklemiş oldum. Ardından 2 adet tamamen dolu aküyle ikisini de bitirene kadar hub etrafında daireler çizdim. 1 saatte azami 25 kilometre hızla aksiyon dolu heyecanlı bir sürüş olmadı. Ama onca fazladan yükle o hızı koruması beni etkiledi. Yüzey aracının gerçekten harika bir çekişi var. Ama fizik yasası pişkin şerefsizin teki ve bu fazladan yükün bedelini aldı. Akülerim bitmeden sadece 57 kilometre yol yapabildim. Bu 57 kilometre düz yolda düzenleyiciyi çalıştırmadan yapıldı ki o da ısıtıcı olmadan çok fazla enerji kullanmayacak. Garanti olsun diye günde 50 kilometre diyelim. Bu hızla Schiaparelli'ye 64 günde ulaşabilirdim. Ama bu sadece sürüş zamanı. Arada sırada bir gün yola ara verip oksijen vericinin tüm enerjiyi kullanmasına izin vermem gerekiyor. Ne sıklıkta? Bir dolu hesabın ardından benim 18 korsan ninjalık bütçemin oksijen vericiyi 2,5 solluk O2 üretecek kadar çalıştırabileceğini buldum. 2-3 solda bir oksijen kazanmak için durmam gerekecekti. 64 solluk yolculuğum 92'ye çıkacaktı. Bu çok uzun. Aracın içinde o kadar süre yaşamak zorunda kalırsam kendi kellemi alırım ben. Her neyse, kaya taşımak ve kaya taşımak hakkında mızmızlanmak yordu beni. Sanırım belimi de incittim. Bugünün geri kalanında pek ağır bir şey yapmayacağım. Günlük girişi sol 201. Evet, gerçekten belimi incitmiştim. Acılar içinde uyandım bugün. O yüzden araç planlamalarına biraz ara verdim. Onun yerine günün geri kalanını ilaç içerek ve radyasyonla oynayarak geçirdim. İlk olarak sırtım için biraz Valium içtim. Beck'in tıbbi malzemeleri çok yaşasın. Daha sonra RTJ'yi almaya gittim. Tam bıraktığım yerde 4 kilometre ötedeydi. Sadece bir gerizekalı bunu hub'ın yanına bırakırdı. Yani her neyse işte sonra onu hub'a geri getirdim. Beni ya öldürecek ya da öldürmeyecek. Bunun kırılmamasını garantiye almak için üzerinde çok çalıştılar. NASA'ya da güvenmeyeceksem kime güvenebilirim ki? Şimdilik NASA'nın bize bunu çok uzaklara gömmemizi söylediğini unutacağım. Dönüş yolculuğunda onu aracın üzerinde taşıdım. Ufaklık cidden çok ısı veriyor. Ufak su arıtıcısı tamiratları için gönderilen esnek plastik borular var. RTJ'yi hava soktuktan sonra çok ama çok dikkatli bir şekilde boruların bir kısmını ısı tabakalarının etrafına yapıştırdım. Kağıttan yaptığım bir huni yardımıyla borunun içinden biraz su geçirerek suyun bir örnek muhafazasına dökülmesine izin verdim. Gerçekten de su ısını verdi. Bu pek büyük bir sürpriz olmadı. Ama termodinamiğin böyle uslu davrandığını görmek güzel. İşin sıkıntılı bir kısmı var ama. Atmosfer düzenleyici sürekli çalışmıyor. Dondurarak ayırma hızı dışarıdaki havaya bağlı. O yüzden geri dönen soğuk hava sürekli bir akış halinde değil. Ve RTJ sürekli tahmin edilebilir bir miktarda ısı üretiyor. Isı üretimini arttıramaz yani. O yüzden RTC'yi kullanarak bir ısı rezervi oluşturmak için su ısıtacağım. Ardından da dönen havanın bunun içinden geçmesini sağlayacağım. Böylece hava içeri girdiğinde endişelenmek zorunda kalmayacağım ve araç içerisinde ani sıcaklık değişiklikleriyle uğraşmak zorunda kalmayacağım. Vicodin'in etkisi geçtiğinde sırtım öncekinden de çok ağrıyordu. Biraz daha ağırdan almam gerekecek. Sonsuza dek hap içip duramam. O yüzden ağır işlere birkaç günlüğüne ara veriyorum. Bu amaçla kendim için ufak bir icat yaptım. Johansen'in karyolasını aldım ve hamağı keserek çıkardım. Daha sonra fazla hap brandasını çerçevenin üzerinden geçirerek fazla brandanın kenarlardan taşmasıyla karyolanın içerisinde bir çukur oluşturdum. Fazla brandayı kayalarla bastırınca su geçirmez bir küvetim oldu. Sığ küvetimi doldurmak için sadece 100 litre kullanmam gerekti. Ardından su arıtıcısının pompasını çaldım. Su arıtıcısı çalışmadan uzun süre idare edebilirim. Pompayı RTC su ısıtıcıma bağladım ve pompanın hem giriş hem de çıkış uçlarını küvete soktum. Evet, bunun saçma olduğunu biliyorum ama dünyadan beri hiç duş almadım ve sırtım ağrıyor. Ayrıca RTC ile 100 sol geçireceğim nasıl olsa. Birkaç sol daha fazla geçirsem bir şey olmaz. Bu benim uyduruk bahanem ve ona sığınmakta ısrar ediyorum. Suyun 37 dereceye gelmesi 2 saat sürdü. Bir kere ısındı mı pompayı kapattım ve küvete girdim. Oh be, tek diyebileceğim ah ah. Ben bunu ne diye daha önce düşünmemişim ki? Günlük girişi sol 207. Son haftayı sırtımın iyileşmesini bekleyerek geçirdim. Ağrı çok fazla değildi ama Mars'ta masör diye bir şey yok. O yüzden işimi şansa bırakmadım. Günde 2 defa sıcak duş aldım, ranzamda bol bol yattım ve 70'lerin uyduruk dizilerinden izledim. Lewis'in bütün koleksiyonunu izlemiştim ama yapacak fazla bir şeyim de yoktu. Tekrarları izlemeye başladım ben de. Bol bol da düşündüm. Yanıma daha fazla güneş paneli alarak her şeyi daha kolaylaştırabilirim. Pathfinder'a giderken yanımda getirdiğim 14 panel akülerimin depolayabileceği 18 kilowatt saat enerji sağladı. Seyahat ederken panelleri aracın tepesine yerleştirdim. Karavan bana bir 7 tane daha panel koyacak yer sağlıyor. Açtığım delik yüzünden aracın tavanının yarısı olmayacak. Yolculuğun enerji ihtiyacını yönlendiren oksijen verici olacak. Her şey tek bir solda o aç gözlü şeye ne kadar enerji verebileceğime bağlı. Yol almadan geçirdiğim günleri asgariye düşürmek istiyorum. Oksijen vericiye ne kadar çok enerji sağlayabilirsem o kadar oksijen kazanırım. Ve hava solları arasında o kadar uzun süre yol alabilirim. Biraz aç gözlülük yapayım. 7 panel yerine fazladan 14 panel koyacak yer buldum diyelim. Bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum ama diyelim ki yapabildim. Bu bana harcayabileceğim 36 korsan ninja verir. Ve bunun karşılığında hava solu başına 5 solluk oksijen kazanırım. Sadece 5 solda bir durmam gerekir. Bu daha makul işte. Ayrıca fazla enerji için akü ayarlayabilirsem o zaman sol başına 100 kilometre yol alabilirim. Bunu söylemesi kolay tabii ki. O ek 18 kilowatt saati depolamak zor olacak. Hub'ın 9 kilowatt saatlik yakıt hücrelerinden ikisini alıp onları yüzey aracına ya da karavana yüklemem gerekecek. Bunlar yüzey aracının akülerinden farklılar. Ufak ya da taşınabilir değiller. Yeteri kadar hafifler ama yine de bayağı büyükler. Onları aracın gövdesinin dışına falan bağlamam gerekebilir ve bu benim güneş hücresi yerimi azaltır. Sol başına 100 kilometre oldukça iyimser bir hedef ama diyelim ki oksijen kazanmak için 5 solda bir durmanın yanında sol başına 90 kilometre yol yapabilirim. Oraya 45 solda varırım. Bu harika olur. Günün diğer başlıklarına gelirsek, NASA'nın şu anda korkudan altına doldurduğunu fark ettim. Beni uydularla izliyorlar ve 6 gündür Hub'dan çıktığımı görmediler. Sırtım da iyileştiğinden onlara haber vermenin zamanı gelmişti. GDF için dışarı çıktım. Bu sefer kayaları taşırken çok daha dikkatli davranarak Morse koduyla bir mesaj yazdım. Sırtım incindi. Şimdi daha iyi. Rover modlarına devam. Bugünlük bu kadar bedensel iş yeterli. Aşırıya kaçmak istemiyorum. Diyorum ki bir duş alayım. Günlük girişi sol 208. Bugün panellerle deney yapma zamanıydı. Öncelikle hub'ı düşük enerji moduna geçirdim. İç ışıklar kapalı, temel olmayan sistemlerin hepsi devre dışı. Tüm iç ısıtma sistemleri devre dışı. Günün büyük kısmını dışarıda geçireceğim nasıl olsa. Ardından güneş çiftliğinden 28 panel söktüm ve yüzey aracının yanına sürükledim. Panelleri bir oraya bir buraya istiflerken 4 saat harcadım. Zavallı araç Beverly Hillbillies'deki arabaya benzedi. Ne yaptıysam işe yaramadı. 28 paneli tavana yerleştirmenin tek yolu onları ilk kırdığım direksiyonda yere saçılacak kadar yüksek istiflemekti. Onları birbirine bağlarsam toplu olarak düşerler. Onları kusursuz bir şekilde araca bağlamanın bir yolunu bulursam bu sefer de araç devrilir. Denemeye yeltenmedim bile, bakmak bile yetiyordu ve bir şeyleri kırmak istemiyordum. Karavandan tavanın bir kısmını hala sökmedim. Deliklerin yarısı delinmiş durumda ama hiçbir şey planladığım yok daha. Eğer onu orada bırakırsam 7 hücreden oluşan 4 istif yapabilirim. Bu gayet de işe yarar. Pathfinder'a giderken yaptığımın 2 araçla yapılmış hali bu. Sorun şu ki o deliğe ihtiyacım var. Düzenleyicinin basınçlı bir alanda durması gerekiyor ve yüzey aracında değişiklik yapmazsam içine giremeyecek kadar büyük bu. Buna ek olarak oksijen vericinin de çalışırken basınçlı bir alanda bulunması gerekiyor. Ona sadece 5 solda bir ihtiyacım olacak. Ama o solda ne yapacağım sonra? Hayır, o deliğin orada olması gerekiyor. Şu anki haliyle 21 paneli koyabilirim. Diğer 7'si için bir yere ihtiyacım var. Onları koyabileceğim tek bir yer kalıyor. Yüzey aracının ve karavanın yanları. İlk yaptığım araç modifikasyonlarından birisi yüzey aracının üzerinden sarkıttığım heybelerdi. Bir taraf ikinci aküyü tutarken, şimdi karavana dönüşen araçtan çalmıştım, diğer taraf ise dengede durması için kayalarla doluydu. Bu seferki yolculukta heybelere ihtiyacım olmayacak. İkinci aküyü geldiği yere koyabilirim. Aslına bakarsanız bu beni sürüş ortasında kabloları değiştirmek için her gün yapmak zorunda kaldığım sürüş ortası GDF'sinden kurtaracak. Araçlar birbirine bağlandığında birbirleriyle elektrikle dahil tüm kaynakları paylaşıyorlar. Gidip karavanın aküsünü de eski yerine yerleştirdim. Bu 2 saatimi aldı ama en azından aradan çıktı. Heybeleri de çıkardım ve bir kenara koydum. İleride işime yarayabilirler. Eğer Mars kulübündeki ikametimden bir şey öğrendiysem o da her şeyin bir işe yarayabilecek olmasıdır. Yüzey aracının ve karavanın yan kısıplarını böylece boşaltmış oldum. Onlara bir süre durup baktıktan sonra aradığım çözümü de buldum. Şasiden uzanan ve kancanın yukarı baktığı L şeklinde destekler yapacağım. Her bir yana koyacağım 2 destek bir raf oluşturacak. Panelleri rafların üzerine koyup araçlara yaslayabilirim. Ardından ev yapımı iple onların aracın gövdesine bağlayabilirim. Toplamda 4 raf olacak. 2 tanesi yüzey aracında, 2 tanesi karavanda. Eğer destekler 2 panele yetecek kadar uzanırlarsa, böylece fazladan 8 panel koyabilirim. Bu planladığımdan 1 panel fazla ediyor. Yarın o destekleri hazırlayıp takacağım. Bugün yapardım ama hava kararmaya başladı ve bana da zor geldi. Günlük girişi sol 209. Dün gece içerisi soğuktu. Güneş hücreleri hala çiftlikten sökülmüş durumdaydılar. O yüzden hub'ı düşük enerji modunda çalıştırmak zorunda kaldım. Isıtıcıyı sonradan açtım. O kadar da manyak değilim. Ama enerji tasarrufu için iç sıcaklığı 1 dereceye ayarladım. Buz gibi havada uyanmak şaşırtıcı derecede nostaljik geldi. Ne de olsa Chicago'da büyüdüm ben. Ama nostalji de bir yere kadar. Panelleri çiftliğe geri döndürebilmek için o destekleri bugün tamamlamaya and içtim. Daha sonra kahrolası ısıtıcıyı açabilirim. Raflar için metal bulmak üzere MTA'nın iniş payandalarının olduğu yere gittim. MTA'nın çoğu alaşımdan yapılmıştı ama payandaların inişin şokuna dayanmaları gerekiyordu. O yüzden onlarda metal kullanılmıştı. GDF elbisesi içinde çalışmanın sıkıntısından kurtulmak için payandalardan birini hub'ın içine getirdim. Bu birbirine vidalarla tutturulmuş metal şeritlerden oluşan üçgen şeklinde bir örgüydü. Parçalarını ayırdım. Desteklere şekil vermek için kullandıklarım çekiç ve nokta nokta. O kadar aslında. L şekli vermek pek de incelik istemiyor. Vidaların gireceği yerlerde deliklere ihtiyacım var. Şansıma Pathfinder katili Matkap'ın bu işi çabucak halletti. Destekleri şasiye eklemenin zor olacağından korkuyordum ama beklediğimden çok daha kolay oldu. Şasi kolayca sökülebiliyor. Birkaç delik ve vidanın ardından destekleri şasiye eklemiş oldum ve ardından şasiyi yüzey aracına tekrar taktım. Aynı işlemi karavan içinde tekrarladım. Önemli bir nokta, şasi basınç alanının bir parçası değil, deldiğim delikler hava kaçırmayacaklar. Destekleri onları kayalara vurarak test ettim. Biz gezegenler arası yolculuk eden bilim insanları bu tarz sofistike yöntemlerimizle meşhuruzdur. Desteklerin ilk kullanımında kırılmayacağına kendimi ikna ettikten sonra yeni düzeni denedim. 7 güneş panelinden oluşan 2 istifi yüzey aracının çatısına, 1 istifi karavanınkine ve 2'şer güneş panelini de raflara koydum. Hepsi yerine oturdu. Hücreleri yerlerine bağladıktan sonra ufak bir gezintiye çıktım. Biraz hızlanıp hız kestim, giderek keskinleşen dönüşler yaptım ve bir kere ani duruş bile denedim. Hücreler yerlerinden kımıldamadı. 28 güneş hücresi bebeğim ve fazladan bir tanesini koyacak yerim de var. Hak ettiğim birkaç beşliğin ardından hücreleri söktüm ve çiftliğe geri sürükledim. Yarın sabah Chicago sabahına uyanmayacağım. Günlük girişi sol 211. Şu an kocaman bir şekilde gülümsüyorum. Bu gülümseme arabasının içini kurcalayıp da arabasını bozmamış bir adamın gülümsemesi. Bugünü yüzey aracından ve karavandan gereksiz şeyleri sökmekle geçirdim. Bu konuda hiç de çekingen davranmadım. Basınç alanında bulunan yer değerliydi. Yüzey aracının içinden ne kadar çok ıvır zıvırı çıkartırsam benim için o kadar çok yer açılırdı. Karavandan ne kadar çok ıvır zıvırı çıkartırsam içine o kadar çok malzeme koyabilirdim ve bu malzemeleri yüzey aracına yükleme gereksiniminden o kadar kurtulabilirdim. İlk olarak her aracın içinde yolcular için koltuklar vardı. Güle güle. Sonra karavanın içinde yaşam destek ekipmanlarının bulunmasının bir mantığı yoktu. Oksijen tankları, nitrojen tankları, karbondioksit filtresi tertibatı, hepsi gereksiz. Yüzey aracıyla havayı paylaşıyor olacağım. Yüzey aracının içinde de bunların aynılarından var. Ve karavanın içinde düzenleyici ile oksijen verici bulunacak. Hap bileşenleri ve yüzey aracı arasında 2 adet gereksiz yaşam destek sistemim olacak. Yeterli yani. Daha sonra karavanın içindeki sürücü koltuğunu ve kontrol panelini söktüm. Yüzey aracıyla olan bağlantı fiziksel. Karavan oraya buraya çekilmek ve hava beslemek dışında başka bir şey yapmıyor. Kontrollere ya da beyne ihtiyacı yok. Yine de onun bilgisayarını sakladım. Bu oldukça küçük ve hafif, o yüzden bunu yanımda götüreceğim. Yoldayken yüzey aracının bilgisayarında bir sıkıntı çıkarsa yedeğim olacak. Karavanda tonlarca boşluk var artık. Deney yapma zamanı gelmişti. Hub'ın 12 adet 9 kilowatt saatlik aküsü bulunuyor. Bunlar kocaman ve hantallar. 2 metrenin üzerinde uzun, yarım metre geniş ve 1 metrenin 1/4 kadar kalınlar. Aküleri büyütünce depolanan her kilowatt saatin daha az kütleye denk gelmesi sağlanıyor. Evet, bunu böyle yapmak biraz mantıksız. Ama NASA kütleyi düşürmek için hacmi arttırabileceklerini fark ettiğinde bunu hemen kullanmaya başladılar. Kütle Mars'a bir şeyler göndermenin pahalı kısmı. Akülerden ikisini söktüm. Gün bitmeden onları yerlerine geri götürdüğüm sürece sorun çıkmamalı. Hub aküleri genellikle geceleri kullanıyor. Karavanın 2 hava kilidi kapısı da açıkken ilk aküyü içeri sokabildim. Bir süre gerçek boyutlu Tetris oynadıktan sonra ilk aküyü ikincisini sokmaya yetecek kadar ittirmenin bir yolunu buldum. Bu ikisi beraber karavanın ön kısmını tamamen doldurdular. Daha öncesinde gereksiz şeyleri dışarı çıkarmış olmasaydım bu ikisini kesinlikle içeri sokamazdım. Karavanın aküsü şasinin yanında ama ana güç kablosu aracın içinden geçiyor. O yüzden Hub'ın akülerini doğrudan bağlayabildim. Kahrolası GDF elbisesinin içindeyken bunu yapmak kolay olmadı. Yüzey aracında yaptığım bir sistem kontrolü bağlantıyı doğru yapmış olduğumu gösterdi. Bunlar ufak şeyler gibi görünebilir ama harikalar. Bu 29 güneş hücresi ve 36 kilowatt saatlik depolama alanına sahip olabileceğim anlamına geliyor. Yani günde 100 kilometre yol alabileceğim gibi görünüyor. En azından 5 günün 4'ünde. Takvimime göre Hermes İkmal roketi 2 gün içerisinde Çin'den fırlatılıyor. Herhangi bir erteleme yaşanmadıysa tabii. Eğer bunda sorun çıkarsa bütün mürettebat sıçmış demektir. Ben her şeyden çok bundan endişeleniyorum. Ben aylardır ölümcül tehlike içindeyim. Bir nevi alıştım artık. Ama tekrar endişelenmeye başladım. Ölmek çok kötü olurdu ama mürettebatımın ölmesi çok daha kötü. Ve fırlatmanın nasıl geçtiğini Schiaparelli'ye varana kadar öğrenemeyeceğim. İyi şanslar millet. 23. Hayrımın sonu. Sayfa 275.